yorumunu yapmakta olduğumuz Leviler kitabının 13. bölümüne geldik. Konu, cüzzam hastalığı ile ilgili yasa. Bu konuyu ele alırken unutmamamız gereken bir gerçek vardır. Günah o kadar kötü bir şeydir ki, beraberinde getirdiği sonuçlar da o kadar kötüdür. İsa, insan yüreğinde iş yapan günah hakkında şöyle dedi. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İşte bunlar kirletir insanı. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez. Leviler 13. bölümde cüzzam hastalığı konusu ele alınıyor. Belki de birisi, bunun bizim bugünkü yaşamımız ile ne gibi pratik bir bağlantısı olabilir diyecektir. Şunu söylemeliyim ki, Tanrı sözü her zaman pratik açıdan bize yarar sağlayabilen bir kitaptır. Kutsal kitabı çalışırken, Mesih imanlısının kutsal bir yaşam yaşayabilmesi için gerekli her bilgi bize verilmektedir. Tanrı kendi çocuklarının davranışlarıyla ilgilenmektedir. Daha önceki bölümlerde onun hayatımızın diğer yönleriyle de ilgilendiğini görmüştük. Rab yediğimiz yemeklerle bile ilgilenir ama şimdi 13. bölümden başlayarak bunu izleyen 3 bölümde cüzzam hastalığı ve buna benzer hastalıklar ile ilgilenecek ve bizim ilgimizi de çekmek isteyecektir değerli dinleyicilerimiz. Cüzzam ve buna benzer irinli hastalıklar hayatımızdaki günahı en iyi şekilde simgeler. Günahın ne kadar kötü olduğunu göstermekle kalmayıp, bunun hayatımızda ne gibi sonuçlara yol açtığını da resimlendirerek açıklar. Belki de Leviler kitabının vurguladığı noktayı günah olarak görmeye alışırsak, bu kitabı daha iyi anlamaya başlayacağız. Kutsal bir Tanrı'ya nasıl tapınılmasını açıklayan bu kitabın tam ortasında, cüzzam ve cüzzam tipi irinli hastalıklar üzerinde bir kesime rastlarız. Bu bir elbette ki rastlantı değildir. Cüzzam hastalığının özünde günahın ne kadar tiksindirici ve pis bir şey olduğu sergilenmektedir. Günahın oluşturduğu çaresizlik ve ölümcülük tam olarak tasvir edilmektedir. Hayal gücümüzü kullanırsak, Orta Doğu'nun sıcak, tozlu yollarında yürürken murdar, murdar diye haykıran cüzzamlıyı bir açıdan ruhsal yönden temizlenmeye ihtiyacı olan insanların haykırışlarını dile getiren bir tiyatro oyuncusu olarak görebiliriz. Ne var ki, günahın yarattığı çirkinlik bir oyun olarak görülemez. Kardeşim, belki de sen şu anda dinsel işlerin sayesinde günahlarının yaraştırdığı o korkunç yargıdan kurtulacağını sanıyorsun. Belki de Mesih'in kurtarıcı gücüne ihtiyacın olmadığını sanıyorsun. Böyle düşünüyorsan sana şimdiden açıkça söylemeliyim ki, olduğun gibi cennete girebilseydin, orada sonsuzluk boyunca cennetin caddelerini dolaşıp murdar, murdar diye haykırmak zorunda kalacaktın. Ancak günahlı durumunda tabii ki hiçbir zaman cennete giremezsin. Olduğun gibi oraya gidecek olsaydın, tek bir melek bile sana 20 metre uzunluğunda bir değnekle bile dokunmak istemeyecektir. Tanrı'ya hiç ama hiç yaklaşamazsın. Bakın, nedense insan Tanrı ile bir bağlantısı olduğunu sanıyor. Oysa bizim ona yaklaşabilecek yüzümüz bile yoktur. O bize asla borçlu değildir. Bizim için bir şeyler yapması gerekli değildir. Bunu yapmaya mecbur değildir. Üzerinde yaşamakta olduğumuz bu küçücük dünyamızı bir çırpıda yok edebilir. Bunu yapsa dahi onun bu hareketi evrende hiçbir değişiklik yaratmazdı. Rabbe şükürler olsun ki Tanrımız bizim hakkımızda böyle düşünmüyor. bize borçlu değildir Rab ama bizleri sevmektedir. Beni sevdiği için çok mutluyum. Bizi ona yaklaştırabilecek tek etken işte budur. Onun bize olan sevgisi. Yani Tanrı'nın sana ve bana olan sevgisi. Tanrı bu çalışmamızda önemli bir noktayı vurgulamaktadır. Bu aynı noktayı yüzyıllar boyunca İsrail oğullarına da belirtmişti. Günah çok ama çok kötü bir şeydir, yıkıcıdır. Cüzzam ile günah arasında yapılan bu kıyaslama kutsal yazıların birçok yerinde tekrarlanmaktadır. Öfkenden ötürü sağlığım bozuldu. Günahımdan ötürü içimde huzur yok. Çünkü suçlarım başımdan aştı. Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Çünkü belim ateş içinde, sağlığım bozuk. Suçumu itiraf ediyorum, günahım yüzünden kaygılanıyorum diyor mezmur yazarı. İşte Tanrı'ya bu şekilde bakarız. Yeşaya peygamber de cüzzam ile ilgili şunu yazdı. Ayağın tabanından tepeye kadar da kendisinde sağlık yok, ancak yaralar, bereler ve taze kötek çizgileri var. Bunlar sıkılmamışlar ve sarılmamışlar. Yağla yumuşatılmamışlardır. Daha sonra Yeşaya peygamber İsa hakkında yazarken yine insanın günahına değindi. Gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. Gerçek bir sandık ki o cezaya uğradı. Tanrı tarafından vuruldu ve alçaltıldı. Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı. Fesatlarımızdan ötürü o zedelendi. Selametimiz, esenliğimiz için olan ceza onun üzerine indi ve onun bereleriyle, onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Bazıları diyorlar ki, Yeşaya peygamber bu ayetlerde cüzzam hakkında fiziksel bir hastalık ile ilgili yazıyor. Hayır kardeşim, peygamber günahın çarpıcı bir resmini çiziyor sözleriyle. Bu ayetlerde bizim günahlarımızın, bizim asla anlayamayacağımız şekilde İsa'nın üzerine yüklendiğini yazıyor. Bundan emin olabilir miyiz? Evet, olabiliriz. Bakın, elçi Petrus bu konuda ne yazıyor? Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla, yani İsa Mesih'in yaralarıyla siz şifa buldunuz. 1 Petrus 2 ayet 24. Biz günahlarımız içinde ölüydük ve İsa Mesih çarmıha çakıldığı zaman bizim günahlarımızı kendi kusursuz bedeninde taşıdı. Onun bedeninde açılan yaralar sayesinde biz şifa bulduk. Evet, biliyoruz ki fiziksel hastalıklar aslında günahın sonucu olarak ortaya çıktı ve bedenlerimize saldıran mikropların, virüslerin gerisinde günahın gücü vardır. Günah dünyaya girmemiş olsaydı insanda ne hastalık ne de ölüm hüküm sürebilecekti. Bu bölümü incelemeye başlamadan önce dikkate almamız gereken iki nokta vardır. Birinci nokta şu. Birçokları diyor ki, eski zamanlarda cüzzam hastalığından kurtulmak olanaksızdı ve cüzzamın çaresi yoktu. Kutsal kitap bunu yazmıyor. Levililer kitabının 14. bölümüne baktığımızda orada cüzzamdan temizlenmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra doğaüstü şifaları da kaydeder kutsal kitap. Örneğin Naaman adında yüksek mevkide olan bir adamın cüzzamından kurtulması doğaüstü bir şeydi. Aslında Tanrı'nın bir mucizesiydi. Bazı kutsal kitap yorumcularına göre Eyüp peygamber cüzzama yakalanmıştı. Eski günlerde cüzzam hastalığının bilimsel teşhisi olmadığından bu konu üzerinde oldukça yoğun tartışmalar olmuştur. Cüzzamın ne olduğu bilimsel açıdan açıklanmıyorduysa da bu hastalığın tedavisi için belli ilaçlar kullanılırdı. Levililer kitabının bu ve bunu izleyen bölümlerinde cüzzamın tedavisi açıklanmıyor. Bunu dikkate almamız gerekir. Cüzzamın nasıl saptanması gerektiği konusunda kahine bazı yönergeler verilmektedir. Aynı zamanda bu hastalığın İsrailoğullarının kampında diğerlerine bulaşmaması için ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda talimatlar verilmektedir. Cüzzamdan temizlendikten sonra dikkatle izlenmesi gereken bazı talimatlar vardı. Bu bölümde bize sunulan bir tedavi değil, sadece hastalığın gerçekten geçtiğini saptamak için kullanılan bir ölçektir. Levililer kitabının 14. bölümünde ise cüzzamın geleneksel arıtılması konusunda talimatlar verilecektir. Burada tedaviden söz edilmiyor, sadece tedavi sonucunda cüzzamdan kurtulan birisinin geleneksel arınmayı nasıl uygulaması açıklanır. Tüm bu kuralların belli bir amacı vardır. Cüzzam hastalığını günahın bir simgesi olarak göstermek ve günah konusunda bazı önemli gerçekleri öğretmektir. 2. Bu bölümde cüzzam hastalığının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi üzerinde bir tez yazılmamıştır. Hiçbir koşul altında bu hastalığın bilimsel teşhisi bu ayetlerde açıklanmıyor. O günlerde insanın sahip olduğu bilginin ışığında pratik açıdan neler yapılması konusunda bir açıklamadır. Yine de günümüzle ilgili bazı ruhsal gerçekleri bize açıklamak için çok yararlıdır. Burada sıralanan dini vecibeler geleneksel bir uygulamadan ileriye gidemez. Uygulamanın şifa verici ya da tedavi edici hiçbir özelliği yoktur. Bazı yorumcular eski zamanın cüzzam hastalığını bugün tıp dünyasının bildiği cüzzam ile kıyaslayıp bazı sorular sormaktadır. Acaba Musa'nın yasasında söz edilen cüzzam, bizim bugün bildiğim cüzzam hastalığının aynısı mı? Bu görüşü hem destekleyen hem de çürüten birçok tezler yazıldı. Bu ve bunu izleyen bölümlerde tasvir edilen cüzzam gerçekten korkunç, ölümle sonuçlanabilen yıkıcı cüzzam hastalığı olmakla birlikte bilim dünyasının belirlediği benzeri hastalıkları da içermektedir. Örneğin cilt kanseri, tümör, fil hastalığı, irinli cilt hastalıkları gibi birçok yönden sosyal dışlanmaya yol açan hastalıklar da içerilmektedir. Bunu daha ayrıntılı olarak 15. bölümde ele alacağız. Bu bölümde cüzzamın sadece ilk belirtileri tanımlanmaktadır. Bir kişi cüzzamlı ilan edildiği zaman toplum dışı edilirdi. Artık sosyal haklarını yitirmiş oluyordu. Bu bölümde cüzzamdan nasıl arınıldığı ele alınacaktır. Cüzzamın tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Cüzzamlı kişi cüzzam hastalığından kurtulduktan sonra geleneksel bir arınma töreninden geçmeliydi. Rab Musa'ya ve kahin Harun'a şöyle dedi diyor Leviler 13. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Bedeninde cüzzama dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun'a ya da Harun'un kahin oğullarından birine götürülecek. Günümüzde uygulanan modern teknik yöntemlere oranla Leviler kitabında kaydedilmiş olan yöntem çok ilkel gözükür. Unutmayalım ki o günlerde cüzzam hakkında var olan bilgiye uygun bir açıklama yapılıyor burada. Teşhis, tıbbi bir teşhis değildir. Cüzzama tedavi uygulamak amacıyla yapılan bir yoklama değildir bu. Basitçe dini bir törendir. Bunu vurgulayarak söylememiz gerekir. Bir arkadaşım kansere yakalanmıştı ve doktorların bu hastalığı nasıl tedavi ettiklerini az çok biliyorum. Doktor, arkadaşımın cildindeki yaralara baktı ve sonra bunun kanser olduğunu ilan etti. Daha sonra bilimsel metotlar uygulanarak biyopsi denilen bir test yapıldı ve bu testin sonuçlarına göre tedavi yöntemi kararlaştırıldı. Yöntem ameliyatı gerektirdi. O günlerde eminim ki cüzzam hakkında bizim tahmin edemediğimizden daha fazla bilgiye sahipti insanlar. Kahinlere binlerce cüzzamlı gelmiş olmalıydı. Tecrübe yoluyla hastalığın hangi belirtilerini aramaları gerektiğini öğrenmişlerdi. Belki de o günlerde çok iyi bir teşhis yöntemi vardı. Yine de bu ayetlerde tıbbi açıdan değil de ruhsal açıdan bir tören uygulanmaktadır. Şimdi bunlara bakalım. 3 belirti belirlenmektedir. 1. Şiş ya da çiban. 2. Kabuk ya da tümör. 3. Parlak leke. İşte bunlar cüzzamın belirtileridir. Ama bir kişide bu belirtiler var diye onun cüzzamlı olduğu kesinlikle belirlenemez. İlk adım kişiyi Harun'a ya da kahinlerden birine götürmekle atılır. Buna benzer şekilde günahın en küçük belirtisi bile bizim baş kahinimiz olan İsa Mesih'e getirilmelidir. Unutmayalım ki bizim baş kahinimiz aynı zamanda en iyi doktorumuzdur. Her şeyi dualarımızda ona götürmeliyiz. Burada günahın her belirtisi içerilmektedir. Kardeşim, yalnız günah açısından değil, fiziksel açıdan da hasta olduğumuzda gitmemiz gereken ilk kişi Rabbimizdir. Daha önce kansere yakalanmış arkadaşımdan söz etmiştim. Bu dostum kanserden kurtulmak için Rab'be güveniyordu ama aynı zamanda doktorlara da gidiyordu. Tanrı doktorlar sayesinde şifa verir. Birisi dostuma bir mektup yazıp onu eleştirdi. Şifa toplantıları düzenleyen birisinin toplantısına gitmesini önerdi. Dostumun gururundan vazgeçip bu şahsa gitmesini önerdi. Oysa dostum en üstün doktora, Rab İsa Mesih'in kendisine gidip ondan şifa istiyordu. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek inayete kavuşmak için Tanrı'nın inayet tahtına cesaretle yaklaşalım. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır diyor İbraniler yazarı 4. bölüm 16. ayet ve 7. bölüm 25. ayette. 1 Yuhanna 1.9'da ama günahlarımızı itiraf edersek diyor, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Tabii ki Rabbimiz şifa verebilir. Tabii ki Rabbin gücünü hiçbir zaman kısıtlayamayız. Rab isterse her şeyi yapar. Ama şifa toplantıları insana şifa veremez. Ya da kendisinde şifa gücü olan insanlar kimseye şifa veremez. Çünkü insanlarda böyle bir yetki, böyle bir güç yok. Güç Rab'dedir. Rab isterse yapar. Ama insan hiçbir zaman yapamaz. El koymakla, onu koymakla, bunu yapmakla insanlar insanlara şifa veremez. İnsanlara sadece bir şey aktarabiliriz eğer elimizi onların üzerine koyuyorsak. Elimizdeki mikropları. Bunun haricinde hiçbir şey yapamayız. Dua edeceğiz elbette ki ama bunu Rab'be vereceğiz. Rab isterse yapar. Rab doktorları kullanır, ilaçları kullanır. Ama şunu da unutmayalım ki kardeşim, günah nedeniyle hepimiz ölümlüyüz. Eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz ve belirli bir yaştan sonra aşağılara doğru gidiyoruz. Ve bir gün bu beden çalışmayacak artık. Bunun bilincinde olalım. Rab bize bu dünyada ebedi bir hayat vaat etmedi. Rab bize gelecekte, cennette ebedi bir hayat vaat etti. Burada evet Rabbin inayetiyle yaşıyoruz. Eğer bugün sağlığımız yerindeyse bu Rabbin bir inayetidir, hamdolsun. Ama bir gün bu sağlık bozulacak. Bundan %100 emin olabilirsin. Bir gün sağlığın bozulacak ve bir hastalıkla yok olup gideceksin bu dünyadan. Önemli olan bizim sonsuz hayata sahip olmamızdır. Önemli olan bizim Rabbimize güvenimizin olmasıdır. Biz Rab'be güveneceğiz, Rab'be gideceğiz. Ne olursa olsun Rab'be gideceğiz, sırtımızı ona dayayacağız. O zaman hastalıkta bile o esenliği, o mutluluğu, o barışı yüreğimizde yaşayabiliriz. Rab bizim yüreğimize o esenliği koyar. İşte bu da bir inayettir, bu da bir güvendir, bu da bir iyileşmedir. Biz Rab'be güveneceğiz, Rab'be sırtımızı dayayacağız. Ne olursa olsun, insanlara değil. Leviler 13. bölüm 3. ayette şöyle diyor, kahin derideki yaraya bakacak, yarada kıl ağarması varsa ve yara derine inmişse, kişi deri hastalığına, cüzzama yakalanmış demektir. Hastaya bakan kahin onu kirli ilan edecektir. Burada görüldüğü gibi acele karar verilmiyor. Erkek ya da kadın uzun bir süre gözleniyor. Deri üzerindeki yara yavaş yavaş kaybolmaya başlarsa kişi serbest bırakılırdı. Yara üzerindeki kıllar ağarmaya başlarsa o kılın ölmeye başladığının bir belirtisiydi ve hastalığın deri altında aktif olduğunu gösterirdi. Bu durumda kahin kişiyi cüzzamlı ilan ederdi. Dostum, günah konusunda da bizim büyük doktorumuz İsa Mesih bizi yokladı ve teşhisini koydu. Ağızları açık bir mezardır. Dilleriyle aldatırlar, dudaklarının altında yılan zehiri var. Ağızları lanet ve acı sözle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yollarında yıkım ve sıkıntı vardır. Tanrı, herkes günah işledi diyor, hepimiz murdarız. Evet, normal bir doktor hastalığın teşhisini yapmak için ağzımızı açtırıp içine baktığı gibi bizim büyük doktorumuz İsa Mesih de ruhsal açıdan bize ağzımızı açtırıp içinden çıkan pisliklere bakar. Dilimizi çıkarmamızı söyler ve bu dilde yalan, aldatı, pislik, dedikodu bulunur. Hepimiz ruhsal cüzzamlılarız. Cennette cüzzamlıya yer yoktur. Bir kişi cennete gitmeden önce cüzzamından temizlenmesi gerekir. Cüzzam günahı betimler. Bir, kendisini iğrenç bir şekilde teşhir eder. Bir akşam kör kütük sarhoş,